Ayrım 8.
100. Yönetsel örgütler anayasa kurallarına göre ya yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanılarak yönetsel bir işlemle kurulur. Yönetsel kuruluşların tüzel kişilik kazanmaları da ya yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanılarak yönetsel kararlarla olur. Bir kamu kuruluşunun ortaya çıkabilmesi her zaman yasal bir dayanağı gerek gösterir. Ülkemizde bulunan yönetsel kuruluşlar genel çizgileriyle aşağıda gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yönetsel yapısı. Genel yönetim, yerinden yönetim kuruluşları. Genel yönetim, Diyanet İşleri Başkanlığı. Genel yönetim, merkez örgütü, taşra örgütü. Merkez örgütü, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, bakanlıklar, yardımcı kuruluşlar. Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama, Milli Güvenlik Kurulu diğerleri. Taşra örgütü, bölge, il, ilçe, bucak. Yerinden yönetim kuruluşları, meslek kuruluşları, yerel kuruluşlar, hizmetsel kuruluşlar. Yerel kuruluşlar, il özel yönetimi, belediye, köy. Hizmetsel kuruluşlar, üniversiteler, TRT, kitler, emekli sandığı, diğerleri. Meslek kuruluşları, baro, ticaret odası, diğerleri. 2. Genel yönetimin merkez örgütü. Dipnot, merkezi hükümet teşkilatı ve görevleri. Merkezi hükümet teşkilatı araştırma projesi yönetim kurulu raporu 1966. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Rehberi 1988. İdarenin yeniden düzenlenmesi ilkeler ve öneriler İdari Reform Danışma Kurulu raporu 1972. SS Onar İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966. Cilt 2 sayfa 475. TB Balta Türkiye'de Yürütme Kudreti 1960. AŞ Gözü Büyük Anayasa Hukuku Turhan Kitabevi 1997 sayfa 206. M. Sencer, Türkiye'de Genel Yönetimin Merkez Örgütü, Ammi İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa 3, 1985. M. Günday, İdare Hukuku, 1996, Sayfa 257. 101. Devletin ana yönetsel görevleri, genel yönetimi oluşturan kuruluşlar tarafından yürütülür. Genel yönetimin merkez örgütü, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, bakanlıklar ve bakanlardan oluşur. Genel yönetimin merkez örgütüne başkent örgütü de denir. Bu kuruluşlar bir yandan yürütmenin, bir yandan da yönetimin organlarıdır. Bunların siyasal görevlerinin yanında yönetsel görevleri de vardır. Burada bunların yalnız yönetsel görevleri üzerinde durulacaktır. 1. Cumhurbaşkanı 102. Devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ulusun birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış üyeleri arasından 7 yıl içinde seçilir. 1982 Anayasası dışarıdan da Cumhurbaşkanı seçilebilme olanağını getirmiştir. Dışarıdan Cumhurbaşkanı seçileceklerin milletvekili seçilebilme yeteneğine sahip olmaları ve meclis üye tam sayısının en az 5'te biri tarafından yazılı olarak aday gösterilmeleri gerekir. Cumhurbaşkanının tarafsızlığını ve partiler üstü durumunu sağlamak amacıyla anayasa bazı düzenlemelere gitmiştir. Bunların arasında Cumhurbaşkanının görev süresinin meclisinkinden daha uzun olmasını, aynı kişinin iki kez Cumhurbaşkanı seçilememesini, Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin partisiyle ilişiğinin kesilmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin sona ermesini sayabiliriz. 103. Cumhurbaşkanının yönetsel görevleri. 1961 Anayasası'ndan farklı olarak 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanı'nın görevlerinde bir artma olduğu, Cumhurbaşkanı'nın daha güçlü bir duruma getirildiği dikkati çekmektedir. Cumhurbaşkanı'nın siyasal görevlerinin yanında yönetsel görevleri de vardır. Bunlardan bazıları anayasada, bazıları da yasada öngörülmüştür. Şöyle sıralanabilir. A. Yasama organınca kabul edilen yasaları yayımlamak. B. Yasaları yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermek. C. Anayasa değişikliğine ilişkin yasaları halk oyuna sunmak. D. Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak. E. Tüzükle ilgili bakanlar kurulu kararlarını imzalamak ve yayımlamak. F. Bazı yüksek memurları atamak ya da atama kararnamelerini imzalamak. G. Bazı yüksek yargı organlarının üyelerini seçmek. H. Olağanüstü hal ve sıkı yönetimi ilan etmek veya olağanüstü dönemlerde kanun hükmünde kararname çıkarmak üzere toplanan bakanlar kuruluna başkanlık etmek. İ. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak. J. Devleti içte ve dışta temsil etmek. K. uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak. 104. Cumhurbaşkanının sorumluluğu. Cumhurbaşkanı görevlerinden dolayı sorumsuzdur. Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan işlemlerden dolayı sorumluluk, işlemde imzası bulunan başbakan ve ilgili bakanlara düşer. Bu nedenle kural olarak Cumhurbaşkanının işlemlerine başbakan ve ilgili bakanlar katılırlar. Altında Cumhurbaşkanının imzası bulunan kararlar aslında sorumluluk taşıyan başbakan ve bakanların kararlarıdır. Cumhurbaşkanı, yürütmenin sorumsuz kanadını, hükümetse sorumlu kanadını oluşturur. Hükümetin birçok kararları Cumhurbaşkanının imzasıyla geçerlilik kazanır. Buna karşılık Cumhurbaşkanı da birçok görevlerini hükümetin ya da görevli bakanın katılmasıyla yürütebilir. 1961 Anayasası'ndan farklı olarak 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanı'na geniş bir alanda tek başına idari işlem yapmak yetkisi tanınmıştır. Örneğin, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerini atamak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini seçmek, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek gibi. Cumhurbaşkanı bu tür işlemleri ya doğrudan doğruya kendisi yapar ya da başka bir makamın gösterdiği adaylar arasından seçer yahut bir makamın önerisi üzerine yapar. Tüm bunlar Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerdir. 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararıyla değil, Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. Genelkurmay Başkanı'nın atanması da Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemlerdendir. Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler 1961 Anayasası ile başlatılmış ve 1982 Anayasası ile genişletilmiştir. Cumhurbaşkanı'nın yukarıda değinilen görev ve yetkileri de açıkça göstermektedir ki, Cumhurbaşkanı sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda yürütme üzerinde etken bir organdır. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargı denetimi dışında tutulması, anayasanın özüne ve hukuk devleti anlayışına ters düştüğü gibi, iç hukukumuzun bir parçası olan ve anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de bağdaşmaz. 104'e A. Cumhurbaşkanının sorumluluk açısından durumu 3 açıdan ele alınabilir. A. Siyasal sorumluluk. Cumhurbaşkanının siyasal sorumluluğu yoktur. Bu parlamenter sistemin bir gereğidir. Cumhurbaşkanının yaptığı işlemlerden dolayı meclise karşı sorumlu olan, işlemde imzası bulunan başbakan ve ilgili bakandır. Cumhurbaşkanının anayasa ve diğer yasalarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Cumhurbaşkanının siyasal sorumsuzluğu tek başına yaptığı işlemleri de kapsar. B. Ceza sorumluluğu ve vatana ihanet. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili işlem ve eylemlerden dolayı siyasal sorumluluğu olmadığı gibi ceza sorumluluğu da yoktur. Cumhurbaşkanının yalnız vatana ihanetten dolayı ceza sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı suçlanabilmesi ancak meclis üye tam sayısının en az 1/3'ünün önerisi üzerine üye tam sayısının en az 1/4'ünün vereceği kararlı olur. Bu durumda Anayasa Mahkemesi Yüce Divan olarak Cumhurbaşkanını yargılar. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili olmayan, kişisel suçlarından doğan sorumluluğuna gelince, Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili olmayan adi suçlarından dolayı herkes gibi sorumludur. Gerek 1961 Anayasası, gerek 1982 Anayasası, milletvekillerine ve dışarıdan bakan olanlara tanıdığı dokunulmazlığı Cumhurbaşkanına tanımamıştır. 1961 ve 1982 anayasalarının dokunulmazlık açısından düzenlemeleriyle 1924 anayasasının düzenlenmesi birbirinden farklıdır. 1924 anayasası, Cumhurbaşkanının milletvekilliği dokunulmazlığından yararlanacağını açıkça belirtmiştir. Buna karşın 1961 ve 1982 anayasaları Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı konusunda herhangi bir düzenlemeye gitmemiş, Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden sorumlu olmayacağını belirtmekle yetinmiştir. Anayasanın kişisel suçlarından dolayı Cumhurbaşkanına milletvekili dokunulmazlığından yararlanması için özel bir düzenlemeye gitmesi gerekirdi. Anayasa böyle bir düzenlemeye gitmediğine göre bu boşluğu varsayımla, yorumla ya da örnekseme, kıyas yoluyla doldurma olanağı da yoktur. Bugünkü hukuk düzenine göre Cumhurbaşkanı kişisel suçlarından dolayı dokunulmazlığı kaldırılmış milletvekili durumundadır. Anayasadan doğan bu sakıncalı durumu parlamenter sistemin geleneğine başvurarak doldurmaya çalışmak hem ceza hem de anayasa hukuku bakımından kabul edilebilir bir yol gibi görünmemektedir. 105. Cumhurbaşkanlığına vekillik etme. Cumhurbaşkanının geçici olarak görevinin başında bulunmaması ya da Cumhurbaşkanlığının boşalması durumunda Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder. 106. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği. Cumhurbaşkanına görevlerinde yardımcı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği örgütü kurulmuştur. Bu kuruluş bir yandan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarması yetkisi, 1982 Anayasası ile yalnız Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini düzenleme konusunda verilmiştir. Madde 107. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği örgütünde biri görev yönünden doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan başyaverlik, danışmanlık, özel kalem müdürlüğü gibi kuruluşlar, diğeri görev yönünden doğrudan Genel Sekreter'e bağlı İnceleme Başkanlığı, Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, İç Yönetim Başkanlığı gibi birimler yer almaktadır. Genel Sekreter Cumhurbaşkanlığı örgütünün sorumlu başıdır. Doğrudan Cumhurbaşkanınca atanır. Genel Sekreter Cumhurbaşkanının yasama organı, Bakanlar Kurulu ve diğer kuruluş ve yabancı elçiliklerle ilişki ve yazışmalarını yürütür. Gereken durumlarda Cumhurbaşkanını temsil eder. 107. Devlet Denetleme Kurulu. Dipnot. S. Soybay, Devlet Denetleme Kurulu'nun konumu ve işlevi, İdari Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 5, Sayı 1-3, Sayfa 107-1984. A. Şehgözü Büyük, T. Tan, İdari Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, 1988, Sayfa 737. Devlet Denetleme Kurulu, 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi döneminde kurulan ve 1982 Anayasası tarafından benimsenen ve doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı bir inceleme, araştırma ve denetleme kuruludur. Devlet Denetleme Kurulu bir soruşturma kurulu değildir. A. Kurulun yapısı ve görevleri. Kurul 9 üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. 2 yılda bir kurul üyelerinin 3'te 1'i yenilenir. Kurulun başkanı, kurul üyeleri arasından 2 yıl için Cumhurbaşkanınca seçilir. Kurulun yönetsel görevleri kurul sekreterliğince yürütülür. Görev süresi biten başkan ve üyeler yeniden seçilebilir. Görev süresi bitmeden görevlerinden de alınabilirler. Kurulun görevleri anayasada ve kendi yasasında belirtilmiştir. Anayasanın 108. maddesine göre idarenin hukuku uygunluğunun düzenli verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasını bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Silahlı kuvvetlerle yargı organı Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışında kalmaktadır. Anayasa ve Kuruluş Kanunu'nda açıkça belirtilen istisnalar arasında yer almayan yasamayı da kapsam dışında tutmak gerekir. Çünkü kurulun amacı anayasaya göre idarenin hukuku uygunluğunun düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Kanunda açıkça belirtilmese de yargı ve yasama idare kavramının dışında kalır. Buna karşılık Anayasa ve Kuruluş Kanunu, idare dışında olan işçi ve işveren meslek kuruluşlarını, kamuya yararlı dernekler ve vakıfları kurulun görev alanı içine almıştır. B. Kurulun çalışma yöntemi. Kurulun görev alanına giren kuruluşlar hakkında herhangi bir inceleme, araştırma veya denetim yapabilmesi için Cumhurbaşkanınca açıkça görevlendirilmesi gerekir. Başka bir deyişle, kurul kendiliğinden hareket edemez. Kurulun belli bir konuyu araştırmak, incelemek veya bir kuruluşu denetlemek üzere Cumhurbaşkanınca görevlendirilmesi halinde araştırma, inceleme ve denetleme görevleri bir veya birden çok üye eliyle yahut bir komisyon tarafından yürütülür. İnceleme, araştırma ve denetlemeyi yapacak üye veya üyeler yahut komisyon kurul tarafından belirtilir. Kurul adına yapılacak inceleme, araştırma ve denetlemelerde ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler. Kurul tarafından görevlendirilmiş olan komisyon veya üyeler çalışmaları sonunda bir rapor hazırlarlar. Bu rapor kurulda görüşülür, karara bağlanır ve Cumhurbaşkanına arz edilir. Kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Kurulun toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların çoğunluğudur. oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kurul kararları gerekçelidir. C. Kurul kararlarının niteliği. Kurul kararları gizlidir. Kurul tarafından hazırlanan raporlar yalnız Cumhurbaşkanı'na sunulur. Kurulun görevi raporunu Cumhurbaşkanı'na sunmakla sona erer. Cumhurbaşkanı kendisine sunulan raporu onayladıktan sonra rapor Başbakanlığa gönderilir. 1990 yılında yapılan değişikliğe göre kurul raporlarında incelenmesi, teftişi, tahkiki veya dava açılması istenilen konular en geç 45 gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Sonuçtan Başbakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir. Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde önemli konularla ilgili raporları doğrudan adli ve idari mercilere intikal ettirir. Bu düzenlemenin anayasaya uygun olduğu söylenemez. Anayasanın 108. maddesinde açıkça belirtildiği gibi, Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Kurulun soruşturma yapma ya da dava açılmasını isteme gibi bir yetkisi yoktur. Kurulun hazırladığı rapor, kamu kuruluşlarını bağlayıcı bir karar değildir. İlgili kuruluş açısından bir ön rapor bir ihbar niteliğindedir. İlgili ve yetkili kuruluş gerekli soruşturmayı yapar, sonucunu da Başbakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına sunar. 2. Başbakan ve Bakanlar Kurulu. 108. Bakanlar Kurulu Başbakan ve Bakanlardan oluşur. Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasında atanır. Başbakanca seçilen bakanların atanması Cumhurbaşkanınca yapılır. 1924 Anayasası'ndan farklı olarak 1961 ve 1982 anayasaları Bakanlar Kurulu'na dışarıdan bakan atama olanağı sağlamışlardır. Bakanlar Kurulu kurulduktan sonra en geç bir hafta içinde hükümet programı mecliste okunur ve güven oyuna başvurulur. 109. Başbakanın görevleri. Başbakanın görev ve sorumlulukları anayasada kısaca belirtilmiştir. Buna göre Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Başbakanla bakanlar arasında ast-üst ilişkisi yoktur. Böyle olmakla birlikte uygulamada başbakan hükümetin bütün yükünü taşımakta ve bakanlar üzerinde etkisini göstermektedir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'ndan farklı olarak başbakanı, bakanların görevlerini anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici önlemleri alma görevini vermiştir. Başbakanlık teşkilatı hakkındaki kanuna göre de Başbakan Bakanlar Kurulu'nun başkanı, bakanlıkların ve başbakanlık teşkilatının en üst amiridir. Madde 4. Bu düzenlemenin anayasaya uygun olduğu söylenemez. Başbakan, bakanlıkların en üst amiri değildir. Bu düzenleme mevcut sisteme de ters düşmektedir. Bakanlıkların en üst amiri bakandır. Başbakanla ters düşen bakanların hükümetten ayrılmaları gerekir. 1982 Anayasası, başbakanının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı'na bakanların görevine son verme yetkisi de tanımıştır. 1982 Anayasası yalnız Cumhurbaşkanı'nı değil başbakanı da güçlendirmiştir. 110. Bakanlar Kurulu. Devletin önemli işleri Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanır. Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanan konular çok ve çeşitlidir. Tüzüklerin çıkartılması, bazı kamu görevlilerinin atanması gibi yönetsel görevlerin yanında Bakanlar Kurulu'nu doğrudan ilgilendirmeyen, Bakanlar Kurulu düzeyinde ele alınması gerekmeyen birçok yönetsel görevler de Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Bu durumla ilgili örnekler Mehtap raporunda ayrıntılı bir biçimde yer almıştır. Dipnot Mehtap raporu sayfa 6. 111. Çalışma yöntemi. Bakanlar Kurulu'na Başbakan başkanlık eder. Gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı da başkanlık edebilir. 1982 Anayasası, olağanüstü hal ve sıkı yönetim ilanı ve bu dönemlerde kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu toplantılarına Cumhurbaşkanı'nın başkanlık edeceği belirtilmiştir. Buna göre bazı önemli kararlar ancak Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nda alınabilecektir. Bakanlar Kurulu kararlarını oy birliğiyle alır. Çoğunlukla karar alma yolu yoktur. Bakanlar Kurulu'nun gereksiz birçok işlerle uğraşması, uygulamada tartışmasız elden imza ya da imzayı açma yoluyla karar alınmaktadır. İlgili yönetsel birimlerce hazırlanan karar taslakları, bakandan bakana dolaştırılarak imzaları alınmakta ve Bakanlar Kurulu kararı durumuna getirilmektedir. Bazı önemli ve acele durumlarda kullanılmak üzere önceden imzalanmış boş Bakanlar Kurulu kararı kullanma yoluna da gidilmektedir. Bu yönteme her zaman uygulama olanağı yoktur. Bu yöntemin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu kararının tarihiyle bakanların, Bakanlar Kurulu'nun toplandığı yerde olması gerekir. Eksik imzalı kararlar Cumhurbaşkanı'na imzalanmak üzere gönderilemez. Uygulamada eksik imzaların faks ile tamamlama yoluna gidildiği de olmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun çalışma yol ve yöntemi bir iç tüzükle düzenlenmemiştir. Geleneklere göre yürütülmektedir. İkinci Meşrutiyet döneminde Bakanlar Kurulu'nun çalışma yöntemleri Meclis-i Vükela Nizamnamesi dahilisi adını taşıyan iç tüzükte saptanmıştı. Dipnot: Meclis-i Vükela Nizamname-i Dahilisi'nin eski yazıyla olan metni için bakınız 2. Tertip Düstur Cilt 1 sayfa 143. Yeni yazıyla yayınlanmış metni için bakınız A. Şeref Gözü Büyük, Bakanlar Kurulu'nun Çalışma Usulleri Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt 22 sayı 2 sayfa 109. Bu iç tüzükte Bakanlar Kurulu'nun toplantı ve çalışma yöntemleri, Bakanlar Kurulu kararlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kurallar yer almıştır. Bakanlar Kurulu'nun düzenli çalışmasını sağlamak için bugün de böyle bir iç tüzüğe gerek vardır. 112. Başbakanlığa bağlı kuruluşlar. Çeşitli nedenlerle bakanlıklar içinde örgütlendirilmeyen bazı kuruluşlar, müsteşarlık ya da genel müdürlük ya da başbakanlık olarak başbakanlığa bağlanmıştır. Böylece başbakanlık bir hizmet bakanlığı durumuna getirilmiştir. Başbakan görevi gereği bağlı kuruluşlarla yakından ilgilenememektedir. Bağlı kuruluşlarla devlet bakanları ilgilenmektedir. Böylece devlet bakanları da yönetsel işlerle uğraşan bir ya da iki genel müdürlükten veya müsteşarlıktan oluşan hizmet bakanlığı durumuna getirilmektedir. Bu tür uygulamalar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Böylece merkeziyetçilik içinde başbakanlık bünyesinde yeni bir merkeziyetçilik ortaya çıkmaktadır. Devlet bakanları eliyle başbakan adına yürütülen bu hizmetlerden dolayı siyasal ve hukuksal sorumluluk hizmetin adına yürütüldüğü başbakana düşer. Yetkiyi devretme, sorumluluğun da devri anlamına gelmez. Başbakanlığa bağlı kuruluşların çoğu tüzel kişiliği bulunmayan, genel bütçe içinde müstakil daire bütçeli ya da başbakanlık bütçesi içinde yer alan kuruluşlardır. Bir kısmı da katma bütçeli hizmet kuruluşlarıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüzel kişiliği bulunmayan bağlı kuruluşlardandır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı tüzel kişiliği bulunan kuruluşlardandır. 112'ye A. Başbakanlıkla ilgili kuruluşlar. Bu kuruluşların bir kısmı kit durumundadır. Bir kısmı kamu bankacılığı kesiminde yer alır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Halk Bankası gibi. TRT Genel Müdürlüğü, Danıştay Başkanlığı da yönetsel açıdan başbakanlık ilgili kuruluşu konumundadır. Genelkurmay Başkanlığı'nın başbakanlıkla olan ilişkisi sistem dışı bir ilişkidir. Genelkurmay Başkanlığı'nın genel yönetim içinde özel bir konumu vardır. Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı başbakana karşı sorumludur. Bakınız sıra No. 119'a A. Benzer bir düzenlemeye Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı için gidilmiştir. Her iki müsteşar başbakana ya da başbakanın görevlendirdiği devlet bakanına karşı sorumludur.